Ayrım 21, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 249, 41. bölüm. Köşeli kafa geceleri birer birer saymıştı. Güçsüz akıntı yüzünden beklenenden yavaş geçen olaysız bir yolculuktan sonra 5. gece gelip çatıyordu işte. Birkaç saat sonra varlıklı bir adam olacaktı kürekçi. Bir kraliçeyi öldürecek olmak onu biraz huzursuz ediyordu. Yine de düşünde bile görmeye cesaret edemeyeceği rahat bir hayat fırsatını kaçırmamakta kararlıydı. Yolculuk boyunca yaptıkları işten başka bir şey düşünmeyen meslektaşlarıyla gevezelik edip durmuş, talihinin neden de açık olduğunu söylememek için dilini ısırmak zorunda kalmıştı. Suskunluğun üzerine aldığı görev ve kendi güvenliği için önemli olduğunun farkındaydı. Gece yolculuğu tehlikeli olabileceği için kaptan güneş batınca gemiyi durduruyordu. Kürekçiler moladan yararlanarak karaya çıkıp kıyıda ateş yakıyor, tuttukları balıkları kızartıyorlardı. Kamarasından günde sadece bir kez çıkan, hiç kimseyle konuşmayan kraliçeyi unutmuşa benziyordu çoğu. O gece arkadaşlarıyla birlikte karaya çıkmadı köşeli kafa. Kaptan nöbet tutma görevini ona vermişti çünkü. Bu yüzden bir kupa bira, bir somun ekmek, kurutulmuş balık ve bir demet soğanla yetindi. Ertesi gün öğlene kadar uyumaya izni olacağını biliyordu ne de olsa. Ertesi gün çok uzaklarda olacaktı köşeli kafa. Küpeşle oturarak kurbanını boğacak kaytan parçasının sağlam olup olmadığını bir kez daha denedi. Ölüm acı verecekti ama çabuk olacaktı. Ekmek pek lezzetli değildi, soğanlar da öyle. Mütevazı yemeklerin sonuncusu pek güzel değildi kısacası. Kürekçi tebli soylulara layık yemekler düşledi. Bundan böyle şişman göbekli biri olacağını düşündü. Her yemekte en iyi cinsten et yiyecek, baharlı soslar tadacaktı. Bir aşçı, evet çok yetenekli bir aşçı da tutacaktı. Hava karardı. Kaptan provadaki yerinden ayrıldı. Yavaşça doğrulmakta olan kürekçiye yaklaştı. ''Hazır mısın?'' ''Ne zaman isterseniz.'' ''Nasıl bir silah seçtin?'' ''Bir kaytan.'' ''Kendine güveniyor musun?'' ''Endişelenmeyin kaptan.'' ''Tereddüt etmeyeceğinden eminsin değil mi?'' ''Kesinlikle.'' Kaptan kürekçiye kısa bir balta uzattı. ''Ben kaytanımı tercih ederim.'' Kraliçe kapıyı sürgülemiş olmalı, kilidi bununla kırarsın. Hızla vur, sonra hemen kamaraya gir, kurtulma imkanı verme sakın ona. Artık başlayabilir miyim? Kaptan kıyıya baktı, gemicilerden çoğu uyuyordu. Uyanık olanlar da gemide olanlarla ilgilenmiyorlardı hiç. Haydi. Uyuyakalmış kraliçe sıçrayarak uyandı. 3 yağ kandiliyle aydınlatılmış kameranın kapısı zorlanıyordu. İmdat çağırmak yararsızdı, kendini koruyacak bir silahı da yoktu. Kaç kişiydiler? 3 mü, 4 mü yoksa daha fazla? 5. gece. Tau Serte son ana kadar kurtulma imkanı olacağı izlenimi vermek için geminin Hermopolis'e yaklaşmasını 5. geceyi beklemişti amenmez. Kraliçe bağırmadı, çığlık da atmadı. Kilidi bir balta darbesiyle parçalanan kapının önüne gidip durdu. Bir adam. Kısa boylu tıknazdı, tıraşlı olmamıştı, kafası köşeliydi. Kimsin? Kürekçi uyuyan bir kadının üzerine atılacağını sanıyordu. Kendini vakarıyla dizlerinin titremesine neden olan bir kraliçenin karşısında bulunca şaşırdı. Sakın direnmeyin, yoksa uzun sürer.
Soruma cevap ver, kimsin?
Sizi öldürmekle görevli biri haşmetme hapları, işimi güçleştirmeyin. Köşeli kafa kaytan parçasını gösterdi. Hiç olmazsa kimin hesabına çalıştığını söyle. Önemi yok, sırtınızı dönün, böylesi daha kolay olur.
Kameramdan çık.
Kürekçi yaklaştı.
Üzgünüm Haşmet mehapları.
Ani bir hareketle kaytanı gerdi köşe kafa. Kraliçenin üzerine atılmaya hazırlanıyordu ki kaptan kameraya girdi. Hançerini kürekçinin beline sapladı. ''Kapıyı açık gördüm Haşmet mehapları'' diye açıkladı kaptan. ''Açık görüp endişelendim. General Mehi gözümü dört açmamı söylemişti. Bir saldırıdan çekiniyordu anlaşılan.'' Köşeli kafa son kez sarsıldı. Öldüğünde kaytan parçasını bırakmamıştı elinden.
''Kim bu sefil?''
''Teb'de işe aldığımız kürekçilerden biri.'' Tavsert arkasını döndü.
Cesedi buradan götürün kaptan.
Hermopolis'e varıncaya kadar kamaranın önünden ayrılmayacağım Haşmet mehapları. Rahat uyuyabilirsiniz.
Çabuk gelin baş danışman diye haykırdı bayın sekreteri.
Bu kadar acele gerektirecek ne oldu?
Kraliçenin gemisi biraz önce büyük kanala girdi.
Bay askere yeni alınan gençlere ödenecek ücretle ilgili dosyayı bıraktı. Sarayın iskeleyi gören pencerelerinden birine koştu.
Yelkenleri indirilmiş olan gemi küreklerini aynı anda zarafetle çeken gemiciler sayesinde suyun üzerinde kayar gibi ilerliyordu. Bay kafasını yarma pahasına büyük merdivenin basamaklarını dörder dörder indi, güney rüzgarı hızıyla kente yayılan söylentiyi duyup rıhtımda toplanmış yetkililere çarpa çarpa yol açtı kendine. Kraliçe Tausert Asi Amenmes'in elinden kurtulmuştu.
Baş danışman hala en kötüsüne hazırlanıyordu. Geminin kraliçenin gemisi olduğu doğruydu ama içinde Tausert'in cesedi mi vardı? Yanaşma manevrasının yavaşlığına daha fazla dayanamadı, olduğu yerde tepinmeye koyuldu bay. Oysa kraliçe başında hayatın sürekli yenilenmesini ve yıldızlar topluluğunda yer almasını temsil eden helezoni kırmızı tacını giymiş geminin pruvasına çıkmıştı. Kıyıdaki hareketlilik bıçakla kesilmişçesine durdu, yerini yoğun bir sessizliğe bıraktı. Gemi iskeleye bağlanır bağlanmaz gemiciler yere diz çöktü. Limana varmalarını sağlayan suya ve rüzgara şükranlarını sundular. Kraliçe direğin dibine yerleştirilmiş sunakta bir parça tütsü yaktı. Yıldızların tanrıçası ve denizcilerin koruyucusu Hathor için bir ilahi okudu. Sonra iskeleye yürüdü. Önünde yere ilk kapanan baş danışman baydı.
Haşmet mehapları! Beni canlı göreceğini ummuyordun baş danışman. Endişelerin de yersiz değildi üstelik. Hermopolis'e varmadan önce kürekçilerden biri beni boğmaya kalktı. Beni kurtaran kaptan oldu, Mehin'in askeri.
Tausert'i sağ ve sağlıklı bulmanın sevincine bir de Mehin'in yasal firavunun vazgeçilmez ve sadık müttefiki olduğunu anlamasının verdiği huzur eklenmişti. Anlaşılan bay ile general arasında hazırlanan plan ölü bir papirüs parçası olarak kalmayabilirdi belki de.
Seti'nin sağlığı düzeldi mi?
Oğlunun Krallar Vadisi'nde istirahat ettiğini öğrenmek firavunun durgunluktan çıkmasına neden oldu Haşmet mehapları. Uyku tedavisi bitti, biraz önce de saraya döndü. Sizin dönüşünüz tümüyle iyileşmesini sağlayacak, bundan eminim.
Baş danışmanın kraliçeye duyduğu saygıya hiçbir ozanın tanımlayamayacağı güzelliği karşısında kapıldığı heyecan da ekleniyordu. Birkaç kez o güzelliği şiirleştirmeye kalkışmış, dizelerinin yetersiz olduğunu görüp papirüsü yırtmak zorunda kalmıştı.
Teb'deki konukluğum sırasında çok şey öğrendim diye açıkladı kraliçe.
Prens Amenmes'le karşılaştınız mı Haşmet mehapları?
Gerçekten de karşı karşıya geldik. Onda bir hükümdar derinliği göremedim ama hırslarını hafife almamamız gerekiyor.
Amenmes harekete geçmek için hiçbir olanağının bulunmadığının farkında değil hala.
Umarım öyledir baş danışman ama Teb'in batı yakasına ve son derecede temel bir kuruma hakim, hakikat meydanına. Eğer hakikat meydanının gizli hazinelerine ulaşırsa yenilgimiz kaçınılmaz olur.
42. Bölüm. Krallar Vadisi'ne gidip Amenmes'in mezarının kazı işlerini sürdürmekle görevli sağ ekip zanaatkarlarına yeni bakır kalem dağıtması gereken Kenhir'in alet odasının kapısını hala açmamış olduğunu görünce şaşırdı suskun nefer. Mezar katibinin evine gittiğinde elinde yeni bir süpürge tutan güçlü Newt'la karşılaştı.
Kenhir hasta mı yoksa?
Hayır, sizi bekliyor. İçeri girmeden ayaklarınızı yıkayın.
Ev temiz kokuyordu. Daha önce hiç bu kadar temiz ve görkemli görünmemişti. Yere bağdaş kurup oturmuş Kenhir mezar günlüğüne bir şeyler yazıyordu.
Yoksa bugün Krallar Vadisi'ne gideceğimizi unuttunuz mu?
Programda bir değişiklik oldu nefer.
Yoksa artık ustabaşı değil miyim?
Tam tersine, köyde bütün olup bitenlerden sonra sorumluluklarının azalacağını da düşünme sakın.
Endişe yerini şaşkınlığa bıraktı. Biraz daha açıklayamaz mısınız?
Endişelenme, söyleyeceklerimden bilge kadının da haberi var.
Kendir papirüsü dürdü, güçlükle doğrulup bastonuna sarıldı.
Gidilecek yol fazla uzun değil ama tırmanmamız gerekecek.
Dışarı çıktıklarında güçlü Newt yaşlı kocasını azarladı. Çok geç kalmayın, yaptığım sığır kızartmasının zamanını geçirmeden yenmesi gerek.
Kenhir batı gömütlüğüne giden patikaya yöneldi. Nefer mezar katibinin onu kendi ebedi istirahatgahına götüreceğini anladı. Usta başına ayrılan mezar tüm gömütlüğe hakimdi. Zanaatkarlar da bir ön avluda son bulan uzunca bir duvar oluşturmuşlardı. Daha sonra da Panep dışındaki bütün zanaatkarların toplanıp bekledikleri üstü açık bir avluya geçiliyordu. Mezarın girişinin iki yanında yer alan ve usta başını sonsuza dek genç gösteren heykelleri görebilmesi için yer açtılar.
Heykel tıraşları ile taş yontucuların senin kan için hazırladıkları armağan diye açıkladı Kenhir.
Ama bana hiçbir şey söylememişlerdi.
Kararlarının onları öylesine çok şaşırttın ki bir kez olup seni şaşırtma fırsatı bulduklarına mutlu oldular.
Aslan Userhat gruptan ayrılıp yaklaştı.
Ustabaşımız için yaptığımız ebedi istirahatgahı tamamladık dedi heyecanını açığa vuran ciddi bir sesle. Öbür tarafın çayırındaki en güzel ve en büyük mezar oldu. Kuyusu geniş oldu. Kubbeli dirilme odası kayaya oyuldu. Son yolculuk günü gelip çattığında atölyelerimizde hazırladığımız sütunları, heykelleri ve armağan masalarını yerlerine yerleştireceğiz. Sonsuza dek sen suskun köyünü izleyecek ve onu gücünle besleyeceksin.
Nefer ne diyeceğini bilemiyordu. Bana kral muamelesi yapmışsınız.
Sen gemimizin kaptanısın. Gücünü aldığı okyanus üzerinde lonca teknesini yürüten sensin dedi kurtarıcı Şet. Bu yüzden sana böyle bir istirahatgah layık olabilirdi ancak. Böylesi bir istirahatgah ressamın çalışması olmadan yapılabilir mi?
Cesur Panep, Nefer'in ölümünden sonra zanaatkarların onun onuruna şölenler verecekleri dört sütunlu salonun eşiğinde göründü.
Ustabaşı, sana eserim olduğunu sandığım çalışmayı göstermek için iznini istiyorum.
Nefer daha önce Panep'i bu denli kendinden emin görmemişti hiç. İzin veriyorum.
Panep salona girdi. Kenhir'in kullanmasına izin verdiği üçer fitilli 10 kandili yaktı. Ustabaşı Panep'in peşinden gitti ve kendini Büyük Ramses'in yanında Amon'un kayığının baba Amon, anne Mut ve oğul Hons'tan oluşan Teb üçlüsünün karşısında gösteren kral heykelcikleri taşıyan rahipler ve onlara armağan sunan rahibelerin ortasında bilge kadınla yan yana temsil eden gökteki Nil'in bir dünya nehrine dönüştüğü birinci çağlayanın tanrısal güçlerine saygılarını sunan törencilerin ve bir şölende tanrısal ışığa tapan, ışığın arasında temsil eden resimlere baktı.
Başta kurtarıcı Shed olmak üzere tüm ekip üyelerini mezara davet etmeden önce bütün ayrıntıları teker teker inceledi ustabaşı.
Bu küçük bizlere ne yapmış diye mırıldandı baş ressam şaşkınlıkla.
Sonra doğası ve meslek duygusu üstün geldi. Bir kompozisyon hatası ya da kesin olmayan bir çizgi aradı boşuna. Renkleri parlak ve bozulmaz kılan verniğin altındaki resimler canlılıklarıyla zanaatkarları hayranlıktan dilsiz bırakmıştı. Panep ve Nefer bir girintiyle biten ikinci salona girdiler. Cesur burada Osiris'in ölümsüzlüğünü yaşamak için Abydos yolculuğuna çıkmış, manevi anne ve babasını otururken çizmiş, bir palmiyenin dibinde sonsuzluk iksirini içtikleri önemli anı canlandırmıştı. Kenhir bu ikinci salonun sütun ayaklarından birindeydi. Böylelikle yaşam ötesinde Nefer'in yanında olacaktı mezar katibi. Resmin ve renklerin kusursuzluğu olağanüstüydü. Ama batı tepesinden çıkıp gelen ışık ile kocasının saygı sunduğu, hakikat meydanının kurucusu birinci Amenofis'i koruyan bir hator ineği çizerken kendini aşmıştı Panep.
Tepesinde bir piramidin göründüğü yüksekçe bir mezara doğru ilerleyen bir cenaze kalabalığı, sayısız öküzün yardımıyla lahdi çeken ve ustabaşının hazinesini oluşturan zanaatkarları temsil ediyordu.
Panep hiçbir şeyi unutmamış dedi sembolik sahneleri ezbere bilen kararlı Gav.
Burada dünün, bugünün ve geleceğin loncasını temsil ediyor dedi cömert Lidya. Hepimiz Nefer'in yanındayız. Öte tarafta da onunla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Panep son girintiyi göksel Horus'a, altının hanımefendisi Hathor'a, öte dünyanın rehberi Anubis'e, ölümü yenen Osiris'e ve enerjinin dağıtıcısı Mine ayırmıştı. Ama en olağanüstü sahne doğrulmuş ve canlı Osiris'i temsil eden süreklilik sütununun üzerine yerleştirilmiş, yeniden canlanma sembolü böceği büyüleyen Isis ve Neftis'i çizdiği bölümdü. Tavanda gök tanrıçası resimleri canlandırmak için kanat çırpıyordu.
Lahit odasını da tamamladın mı?
Son merniği dün gece sürdüm.
İki adam lahit odasına indiler. Panep manevi anne ve babasını güneşe taptıkları bir kayıkta çizmiş, yanlarına da her sabah neşeyle haykırarak güneşi doğuran şebekler, bir şahin, hançeriyle karanlıkların yılanını deşen bir kedi, hatta ilk çığlığıyla dünyanın doğmasına neden olan Amon kazını koymuştu. Bildikleri sayesinde bıçaklı nöbetçilerin koruduğu kapılardan geçiyor, doğu ve batı tanrıçalarının ellerinden yayılan enerjiyi içiyordu ustabaşı. En sonunda da gök tanrıçasının sunduğu göksel sudan tadıyordu ışık ile Nefer. Ustabaşı resimlerin önünde uzunca bir süre huşu içinde durdu. Sonra kandilleri söndürerek birinci salona döndü.
Panem bütün bunları tek başına nasıl başardı diye merak ediyordu pişkin Somunpay.
İnanılır gibi değil demek zorunda kaldı halat kasa. Bir başyapıt bir başyapıttır işte dedi güçlü naht ciddiyetle. Mümkün olanın ötesine geçmesi gerekir.
Sakın kıskanmayın dedi çakal Unes.
Herkesin yeteneği farklı diye itiraz etti Burun Fenet. Bütün becerisine rağmen Panep kayanın damarını bulmayı, yarda mezarın girişini nerede kazacağını bilmiyor işte. Ön avluda beklenmedik bir konuk göründü.
Bakın diye bağırdı dev böceğin altınımsı parıltısını ilk gören somurtkan Karo.
Dev kırık kanatlı salonlara doğru yürüyordu. Zanaatkarlar böceğin ilerlemesini izledi.
Doğan güneşin ve değişimin tanrısı Hepri'yi temsil eden böceğin varlığı iyiye işaretti, hem de en iyiye.
Ne var ki böcek bile gergin bir yüzle ustabaşının yorumunu bekleyen Panep'in dikkatini çekemedi. Nefer'in gözleri hislerini açığa vurmuyordu oysa.
Kendinden memnun musun Panep?
Kendime böyle bir soru sormadım, onun için cevap verecek durumda değilim.
Hiçbir yanlış yapmadığını düşünüyor musun?
Teknik açıdan hiç yanlış yapmamaya çalıştım. Konu seçimine gelince, sembollerden bir yol çizmek ve eser aşkını hakim kılmak istedim.
Öteki zanaatkarlar uzaklaşmışlardı. Ustabaşı ile ressam bir kez daha karşı karşıya duruyorlardı.
Hangi ham maddeyi kullandın Panep?
Resmimi ve yaratma isteğimi.
Yetmez.
Panep yumruklarını sıktı.
Demek beceremedim.
Eserinde suçlanacak bir şey göremiyorum. Hiçbir eksiği yok. Ham madde dışında yok.
Oysa kendimi aşmaya çalışmıştım.
Yeterince uzağa gitmemişsin demek.
Her şeyi silmem mi gerekecek?
Tabii ki hayır.
Ama bu mezar terk edilecek öyle değil mi?
Bilge kadına danışmam gerek.
Güneş batana dek burada bekle.
21. ayrımın sonu. Sayfa 259.